Ayrım 9. Bütün masallar, bütün öyküler. Aradan bir yıl geçti. Ruh deniz kıyısına gelip genç balıkçıya seslendi. Balıkçı denizin dibinden çıkıp geldi. ''Niye çağırıyorsun beni?'' dedi. Ruh cevap verdi. ''Yaklaş biraz anlatayım. Harikulade şeyler gördüm.'' Balıkçı yaklaştı, sığ suya uzandı ve başını eline dayayıp dinlemeye koyuldu. Ruh anlatmaya başladı. ''Senden ayrıldığımda yüzümü doğuya çevirip yola koyuldum. Bütün bilgelikler doğudan çıkar.'' 6 gün yol aldım, 7. günün sabahında Tatarlar ülkesindeki bir tepeye vardım. Güneşten korunmak için bir ılgının gölgesine oturdum. Toprak kuruydu, sıcaktan kavrulmuştu. Ovada yürüyen insanlar cilalı bakırdan bir kursun üzerinde yürüyen sineklere benziyorlardı. Öğle vakti ufuktan kırmızı bir toz bulutu yükseldi. Tatarlar bulutu görünce renkli yaylarını gerdiler, küçük atlarının üstüne atlayıp 4 nala buluta doğru ilerlediler. Kadınlar çığlık çığlığa arabalara kaçıp keçeperlerin ardına saklandılar. Gün batımında Tatarlar döndü ama 5 kişi eksikti ve dönenler arasında da yaralılar çoktu. Atları arabalara koşup aceleyle uzaklaştılar. Bir mağaradan 3 çakal çıkıp arkalarından baktı. Sonra burunlarını havaya dikip kokladılar ve ters yönde koşmaya başladılar. Ay yükseldiğinde ovada bir kamp ateşinin yandığını gördüm, oraya gittim. Bir tüccar kafilesi ateşin etrafında kilimlerin üzerinde oturmaktaydı. Develeri arkalarında kazıklara bağlanmıştı. Zenci hizmetkarlar kumun üzerinde tabaklanmış deriden çadırlar kuruyor, üst üste yığdıkları frenk incirleri yüksek bir duvar oluşturuyordu. Onlara yaklaştığımda tüccarların reisi ayağa kalkıp kılıcını çekti ve orada ne işim olduğunu sordu. Kendi ülkemde prens olduğumu, beni esir almak isteyen Tatarlardan kaçtığımı söyledim. Reis gülümsedi ve uzun bambu sırıklara geçirilmiş 5 kafa gösterdi bana. Sonra Tanrı'nın Resulü kimdir diye sordu. Ben de Muhammed'dir dedim. Yalancı peygamberin adını duyunca eğilip elimden tuttu ve beni yanına oturttu. Bir zenci bana tahta kasede kısrak sütüyle kızarmış kuzu eti getirdi. Şafak'la birlikte yola koyulduk. Ben reisin yanı başında kızıl tüylü bir devenin üzerinde gidiyordum. Önümüzde eli mızraklı bir ulak koşuyordu. Savaşçılar 2 yanımızda yer alıyor, arkadan malları taşıyan katırlar geliyordu. Kervan 40 deve ile 80 katırdan oluşuyordu. Tatarlar ülkesinden ayı lanetleyenlerin ülkesine gittik. Beyaz kayaların üstünde altınlarına bekçilik eden yarı kartal, yarı aslan grifonları, mağaralarında uyuyan pullu ejderleri gördük. Dağların tepesinden geçerken üzerimize çığ düşmesin diye nefesimizi tuttuk, gözümüze tül bağladık. Vadilerden geçerken pigmeler ağaç kovuklarından bize ok attılar. Geceleri vahşilerin davul seslerini dinledik. Maymunlar kulesine geldiğimizde onlara meyveler sunduk, onlar da bize dokunmadılar. Yılanlar kulesine geldiğimizde onlara pirinç kaselerde sıcak süt verdik. Geçmemize izin verdiler. Yolculuğumuz boyunca 3 kez Ceyhun nehrinin kıyısına geldik. Nehri ağaç sallar üstünde şişirilmiş postan iri yastıklarla geçtik. Su aygırları hiddetle üzerimize saldırdılar, bizi öldürmeye çalıştılar. Develer onları gördüğünde korkuyla titrediler. Her kentin kralı bizden geçiş vergisi alıyor ama kent kapısından içeri girmemize izin vermiyordu. Bize surların üstünden ekmek, bala bulanıp pişirilmiş küçük mısır çörekleri ve içi hurma dolu has undan çörekler atıyorlardı. 100 sepet karşılığında bir kehribar boncuk veriyorduk onlara. Köylerde yaşayanlar bizim geldiğimizi görünce kuyuları zehirleyip tepelere kaçıyorlardı. Hep savaşıyorduk. Yaşlı doğan, her yıl biraz gençleşen ve küçük birer çocuk olunca ölen Magadalarla, kaplandan doğduklarını iddia eden ve bedenlerini sarı siyaha boyayan Laktroilerle, ölülerini ağaç tepelerine gömüp tanrıları olan güneş öldürmesin diye karanlık mağaralarda yaşayan Aurantelerle, bir timsaha tapan, ona yeşil camdan küpeler armağan edip tereyağı ve taze kümes hayvanlarıyla besleyen Krimnilerle, köpek suratlı Agazonbalarla, ayakları at ayağı olan ve attan hızlı koşan Sibalılarla çarpıştık. Kafilemizin üçte biri savaşta, üçte biri de açlıktan öldü. Geriye kalanlar aleyhimde konuşmaya, onlara uğursuzluk getirdiğimi söylemeye başladılar. Taşların altından bir boynuzlu çıngıraklı yılan çıkarıp kendimi sokturdum. Zehirlenmediğimi görünce korktular. Dördüncü ay İllel kentine vardık. Surların dışındaki ağaçlığa geldiğimizde geceydi. Hava bunaltıcıydı çünkü ay akrepten geçiyordu. Ağaçlardan olgun narlar koparıp yardık, tatlı sularını içtik. Sonra kilimlerimizin üzerine uzanıp şafağı bekledik. Şafak söktüğünde kalkıp kent kapısını çaldık. Kentin kapısı kırmızı tunçlandı ve deniz ejderleri, kanatlı ejderler oyulmuştu üzerine. Nöbetçiler burçlardaki mazgallardan bakıp ne istediğimizi sordular. Kervanın tercümanı Suriye adasından geldiğimizi ve çok mal getirdiğimizi söyledi. Birkaç kişiyi rehin alıp kapıyı öğlen açacaklarını, o zamana kadar beklememizi söylediler. Öğlen olunca kapıyı açtılar. İçeri girdiğimizde insanlar bizi seyretmek üzere akın akın evlerinden çıkıp geldiler. Bir tellal elindeki deniz kabuğunu ağzına tutup bağırarak kenti dolaştı. Pazar yerinde durduk. Zenciler desenli kumaş balyalarını çözdü, akça ağaçtan oymalı sandıkları açtı. Onlar işlerini bitirdiğinde tüccarlar tuhaf mallarını sergilediler. Mısır'dan mumlu kedenler, Etiyopların ülkesinden boyalı kedenler, Tısor'dan mor süngerler, Sidon'dan mavi duvar halıları, kehribar kupalar, ince cam bardaklar, pişmiş kilden tuhaf çanaklar. Bir evin çatısından çok sayıda kadın bizi seyrediyordu. Birinin yüzünde yaldızı deriden bir maske vardı. İlk gün rahipler gelip takas yaptılar. İkinci gün soylular, üçüncü günde zanaatkarlar ve köleler geldi. Bu adet bütün tüccarlar için kentte kaldıkları süre boyunca geçerlidir. Biz bir ay kaldık. Ay küçülürken sıkıldım. Kent sokaklarında dolaşa dolaşa kentin tanrısının bahçesine vardım. Sarı elbiseli rahipler yeşil ağaçların arasında sessizce hareket ediyorlardı. Siyah mermer bir döşemenin üzerinde Tanrı'nın yaşadığı gül pembesi ev duruyordu. Evin vernikli ahşap kapıların üzerinde parlak altından boğa ve tavus kuşu kabartmaları vardı. Çatı kiremitleri su yeşili porselendendi. Saçak çıkıntıları küçük çanlarla süslenmişti. Beyaz güvercinler uçarken kanatları çanlara çarpıyor, çanlar çın çın ötüyordu. Tapınağın önünde damarlı onyx'ten duru suyla dolu bir havuz vardı. Havuzun yanına yere uzandım ve solgun parmaklarımla geniş yapraklara dokundum. Rahiplerden biri bana yaklaşıp arkamda durdu. Bir ayağında yumuşak yılan derisinden, öbür ayağında kuş tüylerinden sandaletler vardı. Başındaki siyah fötür ayin başlığı gümüş hilallerle süslenmişti. Cübbesine 7 sarı hilal işlenmişti. Kıvırcık saçlarını rastıkla boyamıştı. Bir süre sonra benimle konuştu, ne istediğimi sordu. Tanrı'yı görmek istediğimi söyledim. Rahip küçük çekik gözleriyle bana garip garip baktı ve "Tanrı avlanıyor" dedi. "Hangi ormanda avlandığını söyle, ben de onunla at koşturayım" diye cevap verdim. Uzun sivri tırnaklarıyla tüniğinin yumuşak püsküllerini taradı. "Tanrı uyuyor" diye mırıldandı. "Hangi sedirde uyuduğunu söyle, başını bekleyeyim" diye cevap verdim. "Tanrı şölende" diye haykırdı. Bu sefer cevabım, "Şarap tatlıysa onunla birlikte ben de içerim, acıysa yine onunla içerim" oldu. Rahip başını hayretle eğdi, elimden tutup beni ayağa kaldırdı ve tapınağa götürdü. İlk odada kenarları iri doğu incileriyle bezenmiş, jasptan bir taht üzerinde oturan bir put gördüm. Abanozdan yapılmıştı ve insan boyundaydı. Alnında bir yakut vardı. Kıvamlı bir yağ saçlarından bacaklarına damlıyordu. Ayakları yeni boğazlanmış bir oğlağın kanıyla kırmızıya boyanmış, beline 7 akuamarin kakılmış bakır bir kemer bağlanmıştı. "Rahibe Tanrı bu mu?" dedim. O da "Tanrı bu" diye cevap verdi. "Bana Tanrı'yı göster yoksa seni öldürürüm" diye bağırdım. Sonra rahibin eline dokundum, eli kuruyup büzüldü. Rahip bana yalvardı. "Efendimiz kulunu iyileştirsin, ona Tanrı'yı göstereyim" dedi. Bunun üzerine eline nefesimi üfledim. Eli eski haline döndü. Rahip titreyerek ikinci odaya götürdü beni. Orada iri zümrütlerle bezeli yeşim taşından bir nilüferin üstünde ayakta duran bir put gördüm. Fil dişinden yapılmıştı ve insan boyunun iki katı boyundaydı. Alnında bir zebercet vardı. Göğsüne mürrü safi ve tarçın sürülmüştü. Bir elinde yeşim taşından eğri bir asa, öbür elinde billurdan bir küre tutuyordu. Ayağında pirinç çizmeler vardı. Kalın boynuna ay taşlarından bir kolye takılmıştı. Rahibe Tanrı bu mu diye sordum. Tanrı bu diye cevap verdi. Bana Tanrı'yı göster yoksa seni öldürürüm diye bağırdım. Sonra da gözlerine dokundum, gözleri kör oldu. Rahip bana yalvardı. Efendimiz kulunu iyileştirsin, ona Tanrı'yı göstereyim dedi. Bunun üzerine gözlerine nefesimi üfledim, gözleri açıldı. Rahip tekrar titredi ve beni üçüncü odaya götürdü. Ne göreyim? Odada ne put vardı ne de herhangi bir suret. Sadece taş bir altarın üzerine konmuş yuvarlak madeni bir ayna vardı. Rahibe sordum, Tanrı nerede? Rahip cevap verdi, bu gördüğün aynadan başka Tanrı yoktur. Çünkü bu bilgelik aynasıdır. Gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan bütün varlıkları yansıtır. Bir tek aynaya bakan kişinin yüzünü yansıtmaz. Yansıtmaz ki aynaya bakan kişi bilge olsun. Başka birçok ayna mevcuttur ama onlar fikir aynasıdırlar. Bir tek bu ayna bilgelik aynasıdır. Bu aynaya sahip olanlar her şeyi bilir, onlardan hiçbir şey gizlenemez. Bu aynaya sahip olmayanlar ise bilgelikten yoksundur. İşte bu nedenle Tanrı bu aynadır, biz de ona taparız. Aynaya baktım ve rahibin söylediklerinin doğru olduğunu gördüm. Sonra garip bir şey yaptım ama ne yaptığım önemli değil. Önemli olan şu, buradan bir günlük yoldaki bir vadiye bilgelik aynasını sakladım. İzin ver tekrar içine girip sana hizmet edeyim. Bütün bilgelerden daha bilge olursun. Bilgelik senin olur. İçine girmeme izin verirsen senin bilgeliğine kimse ulaşamaz. Ama genç balıkçı güldü. Aşk bilgelikten üstündür diye haykırdı. Küçük deniz kızı beni seviyor. Hayır, hiçbir şey bilgelikten üstün olamaz dedi Ruh. Aşk daha üstündür diye cevap verdi genç balıkçı ve denizin dibine daldı. Ruh da ağlaya ağlaya bataklıkta uzaklaştı. Aradan bir yıl daha geçti. Ruh deniz kıyısına gelip genç balıkçıya seslendi. Balıkçı denizin dibinden çıkıp geldi. Niye çağırıyorsun beni dedi. Ruh cevap verdi. Yaklaş biraz da anlatayım. Harikulade şeyler gördüm. Balıkçı yaklaştı, sığ suya uzandı ve başını beline dayayıp dinlemeye koyuldu. Ruh anlatmaya başladı. Senden ayrıldığımda yüzümü güneye çevirip yola koyuldum. Bütün değerli şeyler güneyden çıkar. 6 gün boyunca İştar kentine giden caddelerde yol aldım. Hacıların geçtiği tozlu, kırmızı boyalı yolları izledim. 7. günün sabahında başımı kaldırdım ve bir de baktım ki vadi içindeki kent ayaklarımın dibinde. Bu kentin 9 kapısı vardır ve her kapının önünde bedeviler dağdan indiği zaman kişneyen tunçtan bir at durur. Surlar bakır kaplıdır, surlardaki nöbetçi kulelerinin çatıları pirinçtendir. Her kulede elinde yayıyla bir okçu durur. Gün doğumunda bir okla gong çalar, gün batımında da boynuzdan bir boruyu öttürür. İçeri girmeye yeltendiğimde nöbetçiler beni durdurup kim olduğumu sordu. Ben de derviş olduğumu ve Mekke'ye üzerine gümüş harflerle melekler tarafından Kur'an'ın işlenmiş olduğu yeşil bir peçenin bulunduğu kente gittiğimi söyledim. Nöbetçiler hayretler içinde kalıp içeri girmemi rica ettiler. Kentin içi aynı bir çarşıya benzer. Keşke benimle birlikte olsaydın. Dar sokaklara girilmiş rengarenk kağıt fenerler iri kelebekler gibi oynaşır. Rüzgar damların üstünden estiği zaman fenerler renkli su kabarcıkları gibi yükselip alçalır. Esnaf dükkanlarının önünde ipek halılar üzerinde oturur. Uzun siyah sakalları vardır. Sarıkları altın pullarla kaplıdır ve serin parmaklarının arasından kehribar boncuklu uzun tesbihlerini kaydırırlar. Bazıları kaslı ve saparna, Hint okyanusundaki adalardan garip parfümler, kırmızı güllerden çıkan koyu kıvamlı gül yağı, mürrü safi ve çivi biçiminde küçük karanfiller satarlar. Onlarla konuşmak üzere durduğunda bir kömür mangalının üstüne bir tutam ak günlük atarlar. Etrafa hoş bir koku yayılır. Elinde kamışa benzer ince bir değnek tutan bir Suriyeli gördüm. Değnekten iplik iplik gri dumanlar çıkıyordu. Yanarken çıkardığı koku badem ağaçlarının ilkbaharda açan pembe çiçeklerinin kokusu gibiydi tıpkı. Bazıları da üzerine sütlü mavi firuzeler kakılmış gümüş bilezikler, minik inciler sallandırılmış bakır telinden halhallar, altına kakılmış sivri kaplan tırnakları, yine altına kakılmış yaldızlı kedi yani leopar tırnakları, delik zümrüt küpeler ve içi oyulmuş yeşim taşından yüzükler satar. Çayhanelerden gitar sesleri gelir. Afyon içenler gülümseyen beyaz çehreleriyle gelip geçeni seyrederler. Gerçekten de benimle birlikte olmalıydın. Kocaman siyah tulumları sırtlamış şarap satıcıları kalabalığın arasında dirsekleriyle kendilerine yol açarlar. Bunların çoğu bal kadar tatlı şiraz şarabı satar. Şarabı küçük madeni kupalarda üzerine gül yaprağı serpip sunarlar. Pazar yerinde manavlar türlü çeşitli meyveler satar. Mor bereli olgun incirler, topaz sarılığında mis kokulu kavunlar, ağaç kavunları, guavalar, salkım salkım beyaz üzümler, yüz yuvarlak kırmızı altın portakallar ve yeşil altından oval limonlar. Bir keresinde yoldan geçen bir fil gördüm. Hortumu zincifle ve zerdeçalla boyanmıştı. Kulaklarının üzerine kırmızı ibrişimden tül örtülmüştü. Tezgahlardan birinin karşısında durup portakalları yemeye başladı. Manav güldü sadece. Ne kadar garip insanlar olduklarını tahmin edemezsin. Sevindikleri zaman kuşçuya gidip kafes içinde bir kuş satın alırlar, mutlulukları artsın diye kuşu serbest bırakırlar. Üzüldüklerinde de üzüntüleri azalmasın diye kendilerini dikenlerle kırbaçlarlar. Bir akşam vakti çarşıda ağır bir tahtırevan taşıyan zencilerle karşılaştım. Tahtırevan yaldızlı bambudandı, sırıkları ise kırmızı vernikliydi ve üstlerine pirinç tavus kuşları kakılmıştı. Pencerelerine böcek kanatları ve minik incilerle işlenmiş ince muslin perdeler gerilmişti. Geçerken beyaz tenli bir çerkez dışarı bakıp bana gülümsedi. Tahtırevanın peşine düştüm. Zenciler adımlarını sıklaştırıp kaşlarını çattılar. Ama ben aldırmadım. Müthiş bir meraka kapılmıştım. Nihayet kare biçiminde beyaz bir evin önünde durdular. Evin hiç penceresi yoktu. Sadece mezar kapısına benzeyen küçük bir kapısı vardı. Tahtırevanı yere indirip bakır bir tokmakla kapıya 3 kez vurdular. Yeşil deri kaftanlı bir Ermeni kafesten baktı. Zencileri görünce kapıyı açıp yere bir halı serdi. Kadın tahtırevandan indi. İçeriye girmeden önce arkasına döndü ve tekrar gülümsedi bana. Daha önce hiç bu kadar beyaz tenli birini görmemiştim. Ay doğduktan sonra aynı yere gidip evi aradım ama ev yerinde yoktu. Bunu görünce kadının kim olduğunu ve bana niçin gülümsediğini anladım. Kesinlikle benimle birlikte olmalıydın. Yeni ay bayramında genç imparator sarayından çıkıp dua etmeye camiye gitti. Saçı ve sakalı gül yapraklarıyla boyanmış, yanaklarına incecik altın tozu sürülmüştü. Tabanları ve avuçları safranla sarıya boyanmıştı. Güneş doğarken sarayından gümüşten bir giysi içinde çıktı. Güneş batarken altından bir giysi içinde döndü. Herkes yerlere kapanıp yüzünü sakladı ama ben öyle yapmadım. Bir hurma tezgahının yanında durup bekledim. İmparator beni görünce boyalı kaşlarını kaldırıp durdu. Ben olduğum yerde hareketsiz duruyor, saygı gösterisinde bulunmuyordum. Herkes cüretime şaşırdı, kentten kaçmamı tavsiye ettiler. Onlara hiç aldırmayıp garip tanrılar satan ve meslekleri sebebiyle herkesin nefretini toplayan satıcıların yanına oturdum. Onlara ne yaptığımı söyleyince her biri bana bir tanrı verdi ve yanlarından ayrılmamı rica ettiler. O gece Narlar Sokağı'ndaki çayhanede bir minderin üzerine uzanmışken imparatorun muhafızları içeri girdi ve beni alıp saraya götürdüler. Sarayda geçtiğimiz her kapıyı arkamdan kapatıp zincirliyorlardı. İçeride çepeçevre kemerli büyük bir avlu vardı. Beyaz kaymak taşından duvarların içine aralıklı olarak mavi ve yeşil çiniler oturtulmuştu. Sütunlar yeşil mermerden, yer döşemesi ise şeftali çiçeği renginde mermerdendi. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Avluyu geçerken yüzleri peçeli 2 kadın bir balkondan bakıp bana lanet okudular. Muhafızlar adımlarını sıklaştırdı, mızrakların sapları cilalı yere çarpıp yankılanıyordu. Oymalı fil dişinden bir kapıyı açtılar, kendimi suların aktığı 7 katlı bir bahçede buldum. Tarhlara laleler, kahkaha çiçekleri, gümüş benekli sarı sabırlar ekilmişti. Bir fıskiye karanlıkta billurdan ince bir değnek gibi parlıyordu. Servi ağaçları sönmüş meşaleler gibiydi. Ağaçların birinde bir bülbül ötmekteydi. Bahçenin en sonunda küçük bir köşk vardı. Yaklaştığımızda 2 harem ağası bizi karşılamaya çıktı. Yürürken şişman vücutları dalgalanıyordu. Sarı göz kapaklarının altından meraklı bakışlarla beni süzdüler. Harem ağalarından biri baş muhafızı bir kenara çıkıp fısıltıyla bir şeyler söyledi. Öteki harem ağası eflatun mineli oval bir kutudan yapmacık bir hareketle çıkardığı kokulu pastilleri çiğneyip duruyordu. Az sonra baş muhafız askerleri gönderdi. Askerler saraya döndüler. Harem ağaları da ağır ağır onları izliyor, geçerken ağaçlardan dut topluyorlardı. Bir ara daha yaşlı olanı arkasına dönüp fesat bir ifadeyle bana gülümsedi. Sonra baş muhafız köşkün girişine doğru yönlendirdi beni. Kılım kıpırdamadan yürüdüm ve ağır perdeyi aralayıp içeri girdim. Genç imparator boyalı aslan postu serilmiş bir sedire uzanmıştı. Bileğine bir ak doğan tünemişti. Arkasında belden yukarısı çıplak, yarık kulaklarından ağır küpeler sarkan sarıklı bir Nübiyeli duruyordu. Sedirin yanındaki masanın üzerinde çelikten koca bir pala vardı. İmparator beni görünce kaşlarını çattı ve sordu. ''Adın ne senin? Benim bu kentin imparatoru olduğumu bilmiyor musun?'' Ama ben cevap vermedim. Parmağıyla palayı işaret etti. Nübiyeli palayı kaptığı gibi üzerime atıldı ve var gücüyle indirdi. Pala kılıma bile zarar vermeden içimden geçti. Nübiyeli yere kapaklandı. Ayağa kalktığından korkudan dişleri birbirine çarpıyordu. Hemen sedirin arkasına saklandı. İmparator ayağa fırlayıp silah dolabından bir mızrak çekti ve bana fırlattı. Mızrağı havada yakalayıp iki parçaya ayırdım. Ardından bir ok attı, elimi kaldırıp oku havada durdurdum. Sonra beyaz deri kemerinden bir hançer çıkardı ve Nübiyeli bu utanç verici durumu birilerine anlatır korkusuyla kölenin boğazını kesti. Adam ezilmiş bir yılan gibi kıvrandı, ağzından kırmızı köpükler fışkırdı. Köle öldüğünde imparator bana döndü. Kenarları işlemeli mor ipekten küçük bir mendille aldığında parlayan terleri sildi ve sordu. ''Sen peygamber misin ki sana zarar veremiyorum? Peygamber evladı mısın ki seni incitemiyorum? Yalvarırım sana bu gece kentimi terk et. Çünkü sen burada oldukça ben kentin efendisi değilim.'' İmparatora şöyle cevap verdim. ''Servetinin yarısı karşılığında giderim. Servetinin yarısını bana ver gideyim.'' Beni elimden tutup bahçeye çıkardı. Baş muhafız beni görünce şaşırdı. Harem ağalarının beni görünce dizleri titredi, korkuyla yere yığıldılar. Sarayda kırmızı somakiden 8 duvarı olan ve balık pulu biçiminde pirinç kaplamalı tavandan avizeler sarkan bir oda vardı. İmparator duvarlardan birine dokundu, duvar açıldı. Çok sayıda meşaleyle aydınlatılmış bir koridora girdik. Her iki taraftaki nişlerde ağzına kadar gümüş sikkelerle dolu iri şarap testileri duruyordu. Koridorun ortasına geldiğimizde imparator yasak kelimeyi telaffuz etti ve granitten bir kapı gizli menteşeler üzerinde geriye doğru açıldı. İmparator gözlerini parıltıdan korumak için eliyle kapadı. Ne kadar muhteşem bir yer olduğunu hayal bile edemezsin. İçeride incilerle dolu dev kaplumbağa kabukları vardı. Koca koca ay taşları oyulmuş, içlerine kırmızı yakutlar yığılmıştı. Altınlar fil derisinden sandıklara istiflenmiş, altın tozu deriden şişelere doldurulmuştu. Billur kupaların içinde opaller, yeşim taşımdan kupalar içinde gök yakutlar vardı. Yuvarlak yeşil zümrütler ince fil dişi levhaların üstüne sırayla dizilmişti. Bir köşede ipek keseler duruyordu. Kimi firuze, kimi akuamarin doluydu. Fil dişi boynuzlara mor ametistler, pirinç boynuzlara kalsedonlar ve sarduanlar istiflenmişti. Sedir ağacından sütunlara dizi dizi sarı kedi gözleri asılıydı. Yassı oval kalkanların içinde kimi şarap rengi, kimi çimen yeşili kaba laller vardı. Bu saydıklarım orada bulunanların pek küçük bir kısmıydı. İmparator elini yüzünden çektikten sonra konuştu. ''Bu benim hazinem, buradakilerin yarısı, sana söz verdiğim gibi senindir. Yanına develer ve deveciler vereceğim. Onlar her emrini yerine getirir, hazinenin sana ait kısmını dünyanın neresine istersen götürürler. Bu işin bu gece yapılması lazım. Çünkü babam Güneş'in bu kente öldüremediğim biri olduğunu görmesini istemiyorum.'' Ben şöyle cevap verdim. ''Buradaki altınlar da, gümüşler de, mücevherler de, değerli her şey de senin. Benim bunlara ihtiyacım yok. Senden bir tek şey alacağım, o da parmağındaki şu ufak yüzük.'' İmparator kaşlarını çattı. ''Ama bu kurşundan bir yüzük.'' diye haykırdı. ''Hiçbir değeri yok. Sen iyisin hazinenin yarısını alıp kentimi terk et.'' ''Hayır.'' dedim. ''Bir tek o kurşun yüzüğü alacağım. Çünkü içinde ne yazılı olduğunu ve ne işe yaradığını biliyorum.'' İmparator titreyerek yalvarmaya başladı. ''Hazinenin tamamını al ve git bu kentten.'' dedi. ''Benim payım da senin olsun.'' Sonra garip bir şey yaptım ama ne yaptığım önemli değil. Önemli olan şu, buradan bir günlük yoldaki bir mağaraya servet yüzüğünü sakladım. Buradan sadece bir günlük yolda seni bekliyor. O yüzüğe sahip olan kişi dünyanın bütün krallarından daha zengindir. Gel ve yüzüğü al, dünyanın bütün hazineleri senin olsun. Ama genç balıkçı güldü. Aşk servetten üstündür diye haykırdı. Küçük deniz kızı beni seviyor. Hayır, hiçbir şey servetten üstün olamaz dedi Ruh. Aşk daha üstündür diye cevap verdi genç balıkçı ve denizin dibine daldı. Ruh da ağlaya ağlaya bataklıkla uzaklaştı.
Thank you.